14. dizin, sayfa 307. Bir selamet öncüsü. 10. bölüm, değişen insan. Şartların değişmesiyle insanın değişmesi, saman pazarlı hafızın şahsında canlı bir misal buldu. Gerçi bütün köy değişiyordu. Bataklığın kuruyuşu, toprağın uyanışı, tabiatla, toprakla savaşta yeni vasıtaların köye girişi, köyün de rengini değiştiriyordu. Yeni önderler, yeni imkanlar ve nihayet sapa bir yerde terk edilmiş bir köyün çevresiyle, ülkesiyle bağlantılar kuruluşu, bu köyün insanlarını elbette değiştiriyordu. Olaylara katılmak, güç ve işbirliği, daha iyisini istemek ve daha iyi olacağına inanmak, ekmeksiz köyde yeni bir zihniyet övgürgüsü yaratıyordu. Temeldeki değişiklikler zihniyet örgüsü yaratıyordu. Temeldeki değişiklikler zihniyette değişikliği ve zihniyetteki değişiklikler temelde değişikliklere davet ederek ekmeksiz köyün madde ve ruh yapısında başka bir dokunun geliştiğini görmemek kabil değildi. Fakat asıl saman pazarlı hafızda bu oluş herkesi şaşırtan, insanı düşündüren ölçüler, misaller veriyordu. Saman pazarlı hafız kimdi? Ekmeksiz köyde ilk karşılaştığım adam. Bir sürgün, bir sığıntı, bir hayta. Daha ilk konuşmamızda onun için içimden bu ya bir polis kaçkını ya da bir şaklabandır demiştim. Hantal, hırpani, derbeder bir yaratık. Güya köyde imam yamağı, güya bir müezzin, bir Kur'an kursu mollasıydı. Ama ne kendine ne çevresine karşı hiçbir bağlantısı yoktu. Gözünde Ankara'daki saman pazarının kahveleri tütüyordu. Meşhur zarcılar, kumarbazlar, çevresini haraca kesmiş kabadayılar onun kahramanlarıydı. Bana onları tanıyıp tanımadığımı sormuştu. Tanımadığımı anlayınca da dudak bükmüş, belki bana acımıştı. Ne kendine ne etrafına inanıyordu. Ona göre köylüler namaza abdestsiz geliyorlardı. Bunu söylerken kıs kıs gülüşünde, "Hoş ben de öyleyim ya" der gibi alaycı bir hali vardı. Sonra ne oldu? Olanlar şaşırtıcı. Bazen hem imam hem muhtar bana takılırlardı. "Hoca, bu köyde senin asıl taleben bu bizim hafız. Sen bu haytayı adam ettikten sonra..." Arada evlenmişti ama bu köyün ona bir kız verebilmesi de bir şeylerin değiştiğini göstermiyor muydu? Kaldı ki evlenmek olağan bir şeydir. Halbuki olan yalnız hafızın iyi bir ev erkeği oluşu değildi. Şimdi o önce kendine inanan, sonra herkesin inandığı bir insan oldu. Kaynatası bacanağı yeni topraklarının idaresini ona bırakmışlardı. Kendisi de bir toprak sahibiydi. Hep bir arada 60 dönüm tutan bu toprak için büyük projeler peşindeydi. İlk sulama kuyusunu o açtırdı. Donatım kooperatifinden ilk motopompu o aldı. Şimdi elinin altında 60 dönümlük sulu, bereketli bir toprak var. Bizim Bozkır'da bu bir çiftlik demektir. Sonra artık Ekmeksiz Köy Camii altındaki pis murdar odada, geceleri bir idare lambası altında yarı aç yarı tok çürüyen bir yaratık değil. Hem şimdi evvelce olduğu gibi başını yastığa koyar koymaz uyuyan, çünkü kafasının içinde hiçbir kaygı, hiçbir tasavvur olmayan tufeyli bir yaratık da değil. Evi barkı misafirleri var, insanca giyiniyor, herhangi bir şehirde adına büro denebilecek bir odada çalışıyor. Dosyaları, kitapları, defterleri var. Ona köyün önemli işleri emanet olunmuş. Kasasında halkın paraları var, defterlere halkın hesapları işleniyor. Köy idaresi kooperatif başkanları Polatlı Ziraat Bankası'na eğer para çekeceklerse, banka müdürü ilk önce kağıtların altında hafızın imzasını arıyor, sorumlu katip olarak. İki yaz Ankara'ya gitti fakat saman pazarı kahvelerinde kumar oynamak için değil, ders gördü, kurs geçirdi. Eline belgeler verdiler, ona köy kooperatif işlerinde gerekli bilgiler verildi diye. Köye son dönüşümde kurs müdürü bana latifeli bir haber bile yolladı. "Hoca bu hafızın kadrini bilsin, yoksa biz onu çeker alırız." Ama Ekmeksiz Köy onu artık bırakmaz ki. Şimdi köyün liderleriyle birlikte köy adına Ankara'ya, Polatlı'ya, Eskişehir'e gidiyor. İşler, sorumluluklar yükleniyor, görevler başarıyor. Memurlar, müdürler, müfettişler, hatta kaymakam ve daha başkaları onu güler yüzle karşılıyorlar. İtibarlı misafir olarak yer gösteriyorlar, ikramda bulunuyorlar. Konuştukları kimseler ayrılırken onu nezaketle, hatta saygıyla uğurluyorlar. Ama asıl değişiklik onun iç aleminde gelişiyordu. İç aleminde bir pınarın gözleri açılmış, durmadan yeni hayat hamleleri fışkırıyordu. Yeni arzular, yeni ihtiraslar onu yoğuruyor, biçimlendiriyordu. Onun yeni bir insan olduğunu, eski hayatının sığıntı hafızın öldüğünü köyde biliyor. Nitekim birkaç hafta önce onu imamın evine çağırıyorlar. İhtiyarlar da kooperatif liderleri de orada. İmam ona diyor ki, "Oğlum hafız, sen artık fazla yoruluyorsun. Köyün bütün işleri senin üstünde. Artık eski işlerine yetişemezsin. Git bak Polatlı'da mı olur, Ankara'da mı olur, bize bir imam yardımcısı bul. Namaz kıldırsın, müezzinlik etsin. Ölülerimizi yıkasın, cenazeleri gömdürsün. Bunlar artık senin işin değil." Hafız dinliyor, saygı gösteriyor, sonra imamın elini öpüp ayrılıyor, yola düşüyor. Nitekim şimdi ekmeksiz köyün bu işleri yapan başka bir adamı var. Hafız onu Ankara'da bulmuş ama bu da başka türlü bir tip. Sakal bırakmış bir genç. Galiba imam hatip okulundan çıkmış. Hareketli, iddialı, hatta belki de savaşkan bir tip. Her şeyi kesin konuşuyor. Ona göre her bildiği doğru. Her söylediği kesin. İsmi Nurullah Öncü. Kendisine herkese ben bir selamet öncüsüyüm diye takdim ediyor. Kıt, kısır bir dağarcık ama onu köy düğünlerinde herkese meydan okuyan, zayıf fakat iddialı, sataşkan bir pehlivan gibi yetiştirmişler. Yahut o kendisini böyle hazırlamış. Hafız komşularına karşı bu sakallı genç yüzünden sıkıldıkça, siz merak etmeyin onu bana bırakın diye biraz terliyor. Ben de Hafız'a cesaret veriyorum. Hafız dayanakları zayıf da olsa inanış, hem de ihtiraslı inanış. Kendine ve sözlerine güven fena bir şey değildir. Hazin olan, ümitsizlik veren şey ne kendine ne de değerlere inanmaktır. Bu genç madem ki kendini beğeniyor, yaptıklarını söylediklerini beğeniyor, söylediklerinin doğruluğuna kesinliklerine inanmaktadır. O halde gelişebilecek bir insan karşısındasın. El verir ki doğrunun, bilginin, gerçeklerin malzemesiyle onu zenginleştirebilesin. Fakat hocam, bu zavallı hiçbir şey okumayan, hiçbir gelişme duygusu olmayan, sadece kof, inatçı bir yaratık. Ona hangi dille hitap edebilirim ki? Dediğin gibi olabilir. Belki zamanının bir kısmı boşa harcanmıştır. Ama bu suç onun değil ki. Ona ancak verdiklerini almış olabilir. Yahut öyle de değil de iyi niyetle ve faydalı olmak için verilen şeyleri anlayamamış, hazmedememiş olabilir. Ama unutma ki harp okulundan her çıkan Teğmen'in hayalinde bir Napolyon, bir Atatürk olmak arzusu yaşar. Ona yol açmalı, ona yetişme ve gerçeklerle yoğrulma imkanı vermeli ki kendi kendini daha iyi tanısın. Ölçüleri dengeleşsin ve kendini yetiştirebilsin. Onu yalnız bırakma, olumsuz ve kötümser olursa yazık. Dediklerinizi gayet iyi anlıyorum hocam. Belki ben sabırsızım, hatta haksızım. İnsanlara imkan vermeli, onların içinde yaşadıkları şartları değiştirmeli. Bu sözler bana sizin bir gün köye ilk geldiğiniz günlerde, muhtarın ağıl yaptığı mektep binasında söylediğiniz sözlerdir. Hafızın bu sözleri unutmayışı, onları hatırlayışı ve tam yerinde kullanışı beni bir eski aleme sürükledi. Eski ekmeksiz köye, oradaki ilk günlerime. Çok duygulandım ve bahsi kapatmak istedim. Evet, söylemiş olabilirim Hafız. Sen şimdiki duruma bak, yarın başka türlü bir köyümüz olacak. Güzel mektebiniz gibi güzel bir caminiz, köy işleri için teşekkürleriniz, bürolarınız, örgütleriniz olacak. Bizim toplumumuzdan ne cami mektebi ne mektep camiyi kovabilir. Bunlar karşı karşıya değil, yan yana yaşamak zorundadırlar. Bu sakallı gencin iddialılığına, savaşkanlık arzularına bakma. O da bu kovmayı başaramaz. Başardığını bir an düşünsek bile yalnız ve geri kalır. İlerleyen dünya ise onu siler süpürür. Hatta bugünkü ekmeksiz köy şartları içinde bile. Eğer siz olmasaydınız hocam... Hayır Hafız, bizler olmasak da dünya yürüyecektir. Daha ileriye, daha adaletliye, daha teşkilatlıya doğru. Şimdi sen işine bak, arkadaşını kazan. Din de, mektep de, cami de, bütün toplum müesseseleri de hepsi insanlar içindir. Eğer insanların içinde kendimizin bazı değerleri taşıdığımıza inanıyorsak, bu değerleri halkın hayrına kullanmalıyız. O günden sonra Hafız'ı sık sık Nurullah Öncü ile beraber görüyordum. Evvela onu cami altındaki pis kovuktan kurtardı, köyde bir odaya yerleştirdi, odasını donattı. Kitaplarına raf yaptırdı, ortaya masa ve sandalyeler koydurdu, kapkaçak sağladı. Hafız onu bizim imama ilk götürdüğü gün Nurullah Öncü'nün imam hakkındaki görüşleri bana nakletmişti. Nurullah Öncü, ''Bu imam eçhel-ü cühela'' demiş. ''Ben Teftazani'den bahsedince nasıl apıştı kaldı, dili tutuldu, ağzını açamadı. Haddi varsa çıksın karşıma. Bunları süpüreceğiz Hafız, zaten süpürülmüş ya.'' Selamet öncüsünün bu sözlerine Hafız çok kırılmıştı. Halbuki son günlerde bakıyordum, selamet öncüsü hem Hafız'ın bürosundan hem imamın evinden pek çıkmıyordu. Hafız'a ufak tefek yardımları da oluyordu. Hatta bir defa da bana, ''Hocam'' dedi, ''mektepte bir emriniz olursa hazırım.'' Sağ ol kardeş ama köyde yapılacak o kadar çok işler var ki yakında bize vakit ayıramazsın bile. Mektep şimdilik gidiyor, sen hele şu cami için bir şeyler düşün. Acaba ne yapsak ki? Köyün işleri çığ gibi artıyordu. Ayhan'la Selim Dereli hemen her zaman baş başaydılar. Sık sık Polatlı'ya, Eskişehir'e, Ankara'ya koşuyorlardı. Selim Dereli'nin bazen günlerce Polatlı Devlet Çiftliği'nde misafir edildiği de oluyordu. Fakat şimdilik ben gene Hafız'a geleyim. Hafız bir akşam bana gelip de elindeki bir tomar planı projeyi önüme serdiği zaman şaşırdım. Yanında selamet öncüsü de vardı. İkisini de iyi karşıladım, oturttum. Hal hatır sormak istedim. Fakat hafız sabırsızdı. Bu bir tomar plandan projeden en üsttekini açtı, masanın üstüne yaydı. Şaşkınlığım o vakit başımı döndürdü. Ben bu plandaki küçük çiftliği daha önce görmüştüm. Bu benim vaktiyle Trakya'da gördüğüm küçük cennetti. Kıraç, kireçli karıştıran ovasının bir kenarında, şeker şirketi işletmesinin etrafını telle çevirdiği 60 dönümlük arazi üstünde, tek bir artezyen etrafında yaratılan yeşil, bereketli mucize. Gerçi onu hafıza Ayhan'a anlatmamıştım ama bir gün olup bu cennet bahçesinin ekmeksiz köyde, hem de hafızların 60 dönümlük yeni topraklarında böylesine eksiksiz projeleneceğini düşünmemiştim. Fakat hafız, burası, bu plan... Sizin talimatınızla hazırlandı hocam. Demek eski Sıtma Bükü'nde. Hayır hocam, Keklik Pınarı'nda. Sıtma Bükü himmetinizle çoktan öldü, tıpkı eski hafız gibi. Bir şey söyleyemedim. Planı önüme çektim, uzun uzun inceledim. Trakya'da gördüğüm küçük çiftlikteki artezyenin yerinde hafızın toprağına beton sulama kuyusu ve motopomp yerleştirilmişti. Çiftlik evinin yerinde gene bir çiftlik evi vardı. Herhalde ulu salkım söğütler olması gereken ağaçların gölgelediği bir çiftlik evi. Ana yol, su arkları, sebzelikler, meyvelikler, yonca, bostan parselleri, daha arkada münavebeli ekimler için bir saha. Etraf gene tel örgüyle çevrilmiş, yolların boyu bodur ağaçlarla çitlendirilmişti. Trakya'daki çiftlikten farkı şudur ki burada bu toprak 3 parsele bölünmüştü. Aynı kaynaktan sulanan 3 parsel ve bir köylü evi yerine 3 parsel üstünde 3 ev. Şu da var ki bu planda topraktan faydalanma işleri galiba biraz daha hesaplıydı. Tebrik ederim hafız, Allah tamamına kavuştursun. Şimdi iş kaldı bu rüyayı hakikat yapmana. Sen bu köyde yeraltının suyunu yer üstüne ilk önce çıkarabilmekle halka bir öncü oldun. Bak şimdi ovada birçok kuyular açılıyor. Herkes iş başında. Umarım ki şimdi hem bu suyu hem toprağı değerlendirmekle de bir öncü olursun. Öncü olan ben değilim hocam ama işe el attık bile devlet çiftliği 100 meyve fidanı hediye ediyor. Yonca sebze tohumlarını veriyor, evler için çalışıyoruz. Kaynatan da bacanak da bana boyuna hafız bizden geçti şu evleri bir an önce kur da geçelim oraya sana dua edelim diyorlar. Önümüzdeki kış galiba ovadayız. İnşallah bu işte de öncü olursun. Bu sözün üzerine Nurullah öncü beklemediğim bir karşılamada bulundu. Selamet öncüsü. Doğru Nurullah, hafız bir selamet örneği, bir selamet öncüsü oluyor köyde. Bunu takdir edeceğini biliyordum. Bir gün senin de aynı hayırlı yolda halka rehber olacağına inanıyorum. Biz ahiret için çalışıyoruz hocam, ebedi huzur için. Huzur vicdanımızda başlar oğlum, ahirete açılan kapıyı vicdanımızda aramalıyız. Ahiret sadece nefs murakabesi, ebedilik özleminin ifadesidir. Bu insanın hem zaafı hem kuvvetidir. Bir süre sonra hafız planları toplarken Nurullah önce ona yardım ediyordu. Çocukları kapıya kadar uğurladım. İkisi de camiye gideceklerdi. Yatsı namazı vaktiydi. Ermiş kimdir? Birkaç gün ders saatlerinden sonra Süleyman Işık'la vaktimizi hep açık havada ve birlikte geçirdik. Mektepte işimiz bitince hemen olaya iniyorduk. Tabii Sarı Çavuş yanımızda. Zaten Sarı Çavuş şimdi köyün sadece bekçisi değil, kahyası gibi bir şeydi. Her şeyi kendisini yönettiğine inanıyordu. Hele köy misafir odalarının da onun emrinde oluşu, gelen yabancılarla devamlı teması, onlarla beraber sofraya oturuşu onu tatmin ediyordu. Akşam gene beyler beni bırakmadılar efendi. Anlattım onlara Hanya'yı Konya'yı. Hayırımız olsun zavallılara. Süleyman Işık'la hemen daima önce 3 gözelere uğrardık. Gözelerdeki mermer taşın üstünde kaynayan sulardan içerdik. İlk kazının verdiği mermer hazinesi gene öyle yığılı duruyordu. İlk işlerimizden biri bu tümseyi büsbütün açmak olmalıydı. Sonra hafızın kuyusuna varırdık. Kuyu muntazam halkalanmıştı, üstü dikkatle kapatılmıştı. Motor küçük bir dam içine alınmıştı. Sonra Ayhan'la ana kanal boyunca köy koruluğuna giderdik. Korucu Süleyman bizi karşılardı. Artık o da çocukları da burada geçici bir evde oturuyorlardı. Yeni mektep inşaatının artıklarından kurulan eğreti bir eve Süleyman bizi buyur ederdi. Girerdik, kulübenin içi tertemizdi. En küçük çocuğu hemen kucaklarımıza sıçrardı. Eşi bize ayran, poğaça hazırlardı. Köy korusuna daha şimdiden koru denebilirdi. Yazın pek kayıp verilmemişti, tutmayan fidan yok gibiydi. Toprağın yazın dokunulmayan yeşil örtüsü toprak için tabii bir gübre tabakası teşkil ediyordu. Eğer ağaçlar arasından ilkbahar yağmurlarından sonra ileride pulluk geçirebilirsek ağaçlar daha çabuk gelişirdi. Zaten bahare çıkarken ikinci dikim alanı ağaçlandırılacaktı. Süleyman bize gene güzel teşbihler yapıyordu. Mektepteki törende bulunmuş hem de eşiyle beraber. Çocukları o gece köye bırakmışlar. Söz arasında ona sordum. Nasıl buldun o akşam misafirleri? Misafirler haklı hoca, zefillik içinde zavallılar. Ama kaymakamı kötü yakaladılar, şimdi taşınıp duruyorlarmış Polatlı'ya. Kaymakam mühendisler yollamış köylere, ne yapabiliriz diye. Muhtarlardan biri bizim yeğendir, bana asıldı. Acaba şu sizin öğretmenin maaşını arttırsak bize gelir mi diye. Sen ne dedin Süleyman, bu iş olsa bari. Süleyman rahat rahat güldü. Geçti gayrı efendi, Allah gecinden versin. Sen artık Geyikli'deki Ermiş'in yanında yerini hazırlamaya bak. Senin arka toprağın oradan alınmış. Süleyman'ın temsili belki biraz sertti ama ne kadar mistik, hatta romantikti. Geyikli'deki Ermiş'in yanında gömülmek, bir atsız olmak, halk tarafından ve halkın kalbinde yaşatılmak. Hayır Süleyman, Ermişler bir daha gelmezler. Onlar büyük insanlardı. Adları bile bilinmeyen ama halkın büyüttüğü, yaşadığı insanlar. Halka mal olan insanlar. O gün koru bekçisinin evinden çıkınca karanlık dere setine doğru yürürken Süleyman Işık sordu Ermiş'in ne olduğunu. Ona Geyikli yaylasını anlattım. Perişan fakat dokunulmaz mezarının üstündeki belki Frigyalılar devrinden ya da Roma veya Hristiyanlık çağlarından kalan taş kalıntılarını anlattım. Belki hiç yaşamamıştır ve bir kutsal ziyaret yerinin sembolüdür. Belki çok tanrılı devrin bir rahibi, belki bir Hristiyan azizi, belki bir veli, belki de Türkmen'e buralara kadar yol açan bir öncüdür. Ama gerçek şudur ki o hala yaşıyor halkın muhayyilesinde. Bir selamet öncüsü olarak. Bir gün mektebe dönerken Süleyman Işık'la ertesi gün Geyikli yaylasına çıkmak için sözleştik. Ermiş'i ziyaret edecektik ve Frigya mağaralarını gezecektik. Yerleşmek. Uygarlık yerleşmekle başlamış olsa gerek. Nitekim eski dilimizde uygarlık kelimesinin karşılığı olan medeniyet doğrudan doğruya kentlileşmek, şehirlileşmek demek. Yazının icadı için önce yerleşilmeli ki insanlar arası otokton bağıntılar doğabilsin ve bunların değişmez işaretlerle, yani yazıyla ifadesine vakit bulunabilsin. Köyün yeniden yerleşmesi işlerine girince zaman zaman bu düşüncelere dalmışımdır. Çünkü hafızın bir süre önce sarf ettiği, ev işleri için de hazırlıktayız sözlerinin üzerinden çok geçmemişti ki, bir gün Ayhan Ankara'dan kocaman bir planla döndü. Bunu doğruca köy idare binasına, eski mektep dershanesinin kapıdan girince tam karşı duvarına astı. Plan neredeyse tavandan yere kadar uzanıyordu. Bu plan renkli bir tabloydu. Etrafı setler, teraslar şeklinde bağlarla örtülü çepeçevre tepelerin ortasında yayılan ovamsı bir vadi. Ortada bir ana kanal, sonra yan kanallar mavi sularıyla ışıldıyor. Ana yollar ovayı bölüyor. Alt başta bir regülatör seti, sonra bir mavi gölcük. Gölcüğün etrafı bir yeşil orman. Sonra yollarla bölünen yerlerde parseller, bahçeler, bostanlar, ekim alanları. Nihayet üst başta bir köy var, bir yıldız şeklinde yerleştirilmiş. Ortada cami, kamu binaları, çarşısı ile köy meydanı. Sonra beş istikamette yayılan iç yollar etrafında beyaz badanalı kırmızı kiremitli evler. Hepsi de küçük bahçeler içinde. Bahçelerin arka taraflarında küçük çiftlik binaları, ahırcıklar, kümesler, ot, saman depoları. Bu köyün dışında büyük ahır ağıl binaları yapılmış, başta bir küçük işletme, köy süthanesi. Altı bodrum olsa gerek, 100 haneli bir Batı Almanya ya da yeni bir İsrail köyünü andırıyor. Burası bir masal köyü. Tablonun yukarısına büyük harflerle köyün adı yazılmış, Keklik Pınarı Köyü. Demek ki bizim ekmeksiz köy artık tarihe karışıyordu. Ayhan bu planı yerine astığı zaman orada 5 kişiydik. Ayhan ve benimle birlikte Hafız, Süleyman Işık ve Nurullah Öncü. Ayhan'ın bavulundan daha bir şeyler çıktı, parseller ve teferruat planları. Köyde yapılacak 3 tip evlerden her birine ait ön planlar. Büyük, orta ve küçük evler, sonra umumi köy binaları, köy idaresi, kooperatifler evi, dükkanlar ve bir de cami binası. Cami küçük fakat beyaz, temiz, iç açıcı ve minareli bir binaydı. Nurullah Öncü bir dedektif gibi atıldı bu resimlerin üstüne. Yüzünün hatları sertti, şüpheciydi. Biz hiç konuşmuyorduk, sonra yavaş yavaş bu hatlar yumuşadı. Parmağını cami bahçesinin arkasındaki bir noktaya bastı. Ya burası nedir? Sizin eviniz, cami imamının evi. Bir hol, iki oda ve bir de hem kitaplık hem çalışma odası olacak. Şömineli bir saloncuk, hol aynı zamanda yemek ve oturma odası. Bodrumunda diğer ihtiyaç yerleri var, yıkanma yeri, yakıt deposu vesaire. Nurullah Öncü bu plan paftasını aldı, önüne yaydı ve daldı gitti. Biz başka bir paftanın üstündeydik. Hocam, burası ahır hayvancılığı sitesi, bu köyün temel tesislerinden biri. Şöyle düşündüğümüzü biliyorsun, hedefimiz herkese iş, herkese ocak, herkese topraktır. Keklik Pınarı bir küçük fakat ileri ve teşkilatlı müstahsiller köyü olacak. Yani herkesin kendi toprağı, herkesin kendi işi, herkesin kendi evi olmalıdır. Ama ayrıca bu özel mülkiyet unsurları ve benimsemeler yanında köyün toplumunu ilgilendiren konular da var. Meralar, tabii akarsular, köl, köy ormanı ve sulama setiyle arklar, kanallar, müşterek, bunlar bizim köylerimizde zaten böyledir. Bir de işbirliği konuları var. Mesela kooperatif. Köy sütanesi hayvancılık ve hayvan mahsulleri kooperatifinin malıdır ve kooperatif adına işletilir. Bunun yanına çiftlik hayvancılığı, besi ve yetiştirme binalarını ekledik. Damızlık boğalar, damızlık ve süt inekleri, besi ahırları, yem depoları, gübre depoları, keza kooperatif malı. Çünkü bunlar büyük sermaye ve fenli bakım ister. Bakıcı hatta veteriner ister. Sağım süt işleme ustaları ister ama eğer bunlar sağlanırsa köye de oluk gibi altın akar. Yani diğer köylüler bu işlere girmeyecekler mi? Ne demek, her isteyen her işe girecek. Her köylü isterse kooperatife de üye olsun, kendi evinde kendi ahırında ahır hayvancılığı, besicilik yapabilecek. Ve isterse sütünü köy süthanesine satacak. Ama köy süthanesini bir adamın işletmesine fiilen imkan yok. Mesela yalnız şu bizim kooperatif sütçülük sitesi ahırlar, depolar, demirbaş hayvanlar, süthane ve vasıtalar ile birlikte 1 milyon lira. Bu para da neden bulunur Ayhan? Bizim şu Keltepe... Bu para bulundu bile hocam. Keklik Pınarı Hayvancılık ve Sütçülük Kooperatifi için Ziraat Bankası bize bu krediyi açmıştır. Zaten bu kredileri açmak onun görevleri arasındadır. Ama istenilmeyince ne yapsın? Biz sadece bu imkanı harekete getirdik. Binalar için 10 sene vadeli, hayvanlar için 4 sene vadeli, yem için 1 sene vadeli ve hepsi 1 milyon lira. Demek senin Selim Dereli ile yolculuklarınız... Hep bunun içinde. Selim Dereli bir lider hocam, bir köy lideri. Ve yalnız Selim değil, Hüseyin Germiyan, İspendiyar hepsi birer lider. Bankada onları hayranlıkla dinliyorlar. Vali muavini onları başarılar için tebrik etti. İnek satın alma işleri, sütane tesisleri işi, yem, inşaat işleri ve hatta sütümüzü satacağımız yer işi hepsi hallolundu. Biz Ankara'daki Devlet Orman Çiftliği ile işbirliği yapacağız. Orada bu sütler pastörize edilecek. Söyleyecek söz bulamadım. Ayhan haklı çıkmıştı. Halka inelim, işlerimizi halka mal edelim çünkü iş asıl onlarındır derdi. Halka indi, işi halka mal etti ve halk daha ilk adımda liderlerini vermeye başladı. Ondan sonra geç vakte kadar konuştuk. Konu her tarafından deşildi. Ama işin en baş döndürücü tarafı köyün yeniden kuruluşuydu. Onu ertesi gece ve daha kalabalıkla konuşacaktık. Konuşmalar sona ererken Nurullah önce hala cami planı üstüne eğilmişti. Tam ayrılırken hayıflanır gibi atıldı. Şu minareye bir de hoparlör olsa... Olmaz. Hoparlör minarede hem çirkindir hem de ezan sesini madenileştirir, bozar, tesirini azaltır. Bir ses bir davet olmaktan çıkar. Nara atmak gibi bir şey olur. Tabii ses en güzelidir. Bunu söyleyen hafızdı. Biz hiç sesimizi çıkarmadık. Fakat Nurullah Öncü de sustu düşündü. Başını hafif hafif salladı. Galiba hafızı o da tasdik ediyordu. Ertesi geceki toplantıdan önce akşam yemeğimizi Işık'la birlikte imamın evinde yedik. İmam bana çattı. Hocam sen bizim bu selamet öncüsünü galiba baştan çıkaracaksın. Hayrola imam efendi. Olanlar oldu gibi geliyor bana. Bu zavallı Nurullah bir yol tutturmuştu. Bütün düğümleri çözmüştü. Bütün meseleleri halletmişti. Ne biliyorsa doğruydu. Ondan başka bilen yoktu. Onun bilgilerinden başka bilgi de yoktu. Delikanlı rahattı, mutluydu. Cennetin anahtarları da elindeydi. Onu dinleyenleri içeri alacak, dinlemeyenleri kapı dışında bırakacaktı. Hulasa yaman bir öncüydü. Evet, bir selamet öncüsü. Tamam ama şimdi selameti de öncülüğü de şaşırmış. Bir cami mi yapacakmışsınız, ne yapacakmışsınız? Caminin arkasında bahçeler içinde bir de imam evi olacakmış. Bizim ev kadar bir kütüphane odası varmış. Evet, mesela Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de kiliselerin rahip evlerinde olduğu gibi. Tamam, oğlan işte oradan dertlenmiş. Bugün bana geldi, ağlamaklıydı. Önce Süleyman'ın odasındaki kitapları tutturdu. Sonra sözü bu yeni kitap odasına getirdi. Başladı kendi kendini yemeye.
Neden hocam?
Söylediklerinden aklımda kalanları şunlar. Bize de bir şey mi okuttular sanki? Niçin gençliğimizi harcarlar? Ben mesleğime inanıyorum, ona bağlıyım. Kendimi de bir şey sanıyordum. Halbuki hava. Benim ömrümde okuduğum kitapların sayısı 25'i aşmaz. Onları da yarım yamalak okudum. Dünyayı anlatan dergiler, kitapları okumayı, dünyayı arka çevirmeyi de marifet saydık. Üstlerinde kasvetli türbe harabe resimleri basılı bir takım karanlık dergileri dini edebiyat sandık. Ben bu halimle o cami evindeki kitaplığı neyle doldurayım? Bu bizim okulları da acaba ne vakit bir şeye benzetecekler? Süleyman Işık'a bakıyorum, Ayhan Bey'e bakıyorum. Biz mi bunlarla yarışacağız? İşte seninkinin derdi bu. Anladın mı şimdi?
Anladım. Çok sevindim hocam. Bu çocukta bir cevher olmasa kendi nefsini böyle denetleyemez.
Ha, o da var. Bir nefis muhakabesinden mi bahsetmişsin? Ahiretin yolunu mu göstermişsin? Ne olmuş? Önce yadırgamış ama sonra düşünmüş. Galiba öğretmen haklı diyor. Biz ezberciyiz. Öğretmen düşünen adam diyor.
Biraz mübalağa etmiş hocam. Aramızda o kadar fark yok. Ama sen selamet öncüsü için merak etme. O selameti bulacaktır madem ki arıyor.